Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Türkiye gündemi yine çok yoğun. Cumhurbaşkanlığı seçimleri adeta gündemi işgal etmiş durumda. Biz de tabii bu gündemden bir haber kalamazdık, uzak duramazdık. Bugün yine Cumhurbaşkanlığı meselesini ele alacağız. Ekmelettin İhsanoğlu'nun açıkladığı vizyon belgesini, bu belgeden sonra ortaya çıkan tepkileri konuşacağız. Öncesinde de Cumhurbaşkanlığı bizim için ne ifade ediyor? Devlet için önemi nedir? Müslümanlar için önemi nedir? Cumhurbaşkanlığı makamı neler kazandırıyor, neyi temsil ediyor, bunları da konuşmak istiyoruz. Hocam ben hemen bununla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı bizde biraz sembolik bir makam gibi de algılanır. Hatta en son adaylar belirlenirken yine böyle bir siyaset üstü vurgusunun yapılması, hep böyle Cumhurbaşkanlığının toplayıcı, derleyici, kuşatıcı bir makam olarak lanse edilmesi, sanki biraz da hani böyle çok suya sabuna dokunmaz, kavgada kavgayı ayıran adam izlenimi verilerek anlatılır hep bizde Cumhurbaşkanlığı. Gerçekten böyle midir? Yani Cumhurbaşkanlığı belki Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan itibaren parlamenter sisteme geçildikten sonra hangi amaçla ihdas edildi? Neyi temsil ediyor hocam Cumhurbaşkanlığı?
Evet. Aslında Türkiye'de tabii Cumhuriyet ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı çok büyük bir makamı temsil ediyordu. Ve mesela Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren tek parti dönemi boyunca yapılan bütün değişikliklerin aktörü olarak Cumhur Reisi vardır. Yani Mustafa Kemal Paşa vardır, daha sonra işte İnönü vardır. Bu etkinliklerini ortaya koyuyorlar. O nedenle öyle çok sembolik bir manası yok. Fakat sonraki dönemde özellikle 50'lerde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ve dolaylı da olsa Cumhurbaşkanı'nın seçiminde halkın etkili olması sonucunda farklı bir olay ortaya çıktı. Artık devletçi bir refleksi yansıtan, oligarşiyi temsil eden Cumhurbaşkanlığı statüsünden biraz daha milleti temsil etmeye yanaşan bir cumhurbaşkanlığı siyaseti gündeme geldi. Celal Bayar aslında Demokrat Parti'nin iktidarıyla beraber bir yönüyle bunu ifade ediyor. Fakat 60 ihtilali buna engel oldu ve 60 ihtilali sonucunda yeniden sistem dizayn edildi. Bu dizayn edilen sisteme göre cumhurbaşkanlığının varoluşunda, kurulmasında millet iradesinin önüne büyük bir set çekildi. Daha çok mecliste yine bürokrasinin, egemen bürokratik yapının işaret ettiği kişiler seçildi cumhurbaşkanı olarak. Bunlar seçilirken de aslında siyasal sistemi hem sembolize eden ama aynı zamanda siyasal sistemin kritik bir takım noktalarında yine egemen anlayışı temsil eden bir şahsiyet olarak konumlandırıldı. Mesela 60 ihtilalinden sonraki cumhurbaşkanlarına baktığımız zaman bunları bir biçimde sisteme ayar çeken darbecilerle çok yakın bir ilişki içinde olduklarını görmek mümkün. Yani Turgut Özal ve Abdullah Gül'ü hariç tutarsak hepsi de bu ilişki içindedir. Hepsi de bir biçimde darbecilerin veya bürokrasiye hakim olan güçlerin işaret etmesiyle hareket ederler. Orada işte cumhurbaşkanlığı temsil ederler. Aşağıdan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın seçtiği insanlar herhangi bir yaptıkları yasaları bu bürokratik düzene aykırı buldukları zaman Cumhurbaşkanlığı eliyle buna müdahale ederler. Anayasa Mahkemesi eliyle buna müdahale ederler. Dolayısıyla bu pratiğe baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı'nın sembolik bir şey olmadığını ve kritik durumlarda siyasal sistemi egemen güçler adına gözetleyen, koruyan, onun bekçiliğini yapan bir statü olduğunu söylememiz mümkün.
Evet.
Bu Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı siyasetinin bugüne kadar devam ede gelen biçimidir. Ahmet Necdet Sezer'de bunu en rafine biçimiyle gördük. Ve garip bir anlam da yüklüyorlar buna. Toplum karşısında sanki bütün tartışmaların üstündedir, ötesindedir, beyefendidir, halk adamıdır. Halkın içinden gelmeyen, halkın seçtiği vekillerin kanunlarını gerektiğinde egemen güçlerin lehine müdahale ederek yönlendiren bir kişi nasıl halk adamı olur diye sormak gerekiyor. Yani mütevazi yaşayabilir kişisel olarak ama önemli olan orada halkın talepleriyle uyumlu bir yaşam, bir siyasi tarz içinde olup olmaması. Siyaset üstü denmesi çok büyük bir yanılgıyı ifade eder hakikaten. Bunu yani iki aydan beridir hep söylüyorum.
Bunu daha önce konuştuk da hocam.
Yani şunu hatırlamak gerekir. Herhangi bir siyaset bilimi kitabına veya siyaset sosyolojisi kitabına baktığımız zaman en önemli konulardan birisi devlettir. Devletin siyaset dışı, siyaset üstü olduğunu söylemek ne kadar aptalca bir şeyse, Cumhurbaşkanlığının da siyaset üstü ve dışı olduğunu iddia etmek aynı kefeye girer. Çünkü particilik, yani orada kastedilen partici olmaması aslında. Partici değil, evet Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar particiliği temsil etmiyor. Partiler üstü olabilir ama siyaset dediğimiz şey eşittir particilik, parti anlamına gelmez ki. Yani siyaset dediğimiz devletin yönetimiyle ilgili, toplumun yönetimiyle ilgili, bu konularla ilgili stratejiler, bu konularla ilgili esaslar, bu konularla ilgili programlar, bütün bunlar akla gelir siyaset dediğimiz zaman. O nedenle Cumhurbaşkanlığı da bugüne kadar hep bir siyasi konum olmuştur, hep bir siyaset olmuştur. Ama siyaset üstüyle kastedilen şöyle bir yön var. Yani milletin taleplerinden soyut olsun, milletin taleplerinden arınık olsun. Millet çünkü bir biçimde siyasete partilerle katılıyor.
Evet.
Onlarla meclis teşekkül ediyor. Meclis aritmatiği ona göre oluşuyor ve daha sonra da oradan Cumhurbaşkanlığı seçiliyordu. Dolayısıyla orada da yine bir biçimde dolaylı bir siyasi temsiliyet söz konusu. Eğer meclis seçiyorsa ve meclis de yine halkın seçtiği ya halkın tercih ettiği siyasi partilerle teşekkül ediyorsa buradan çıkan aday da yine siyasidir. Pratik ilişkiler açısından baktığımız zaman onun söylemlerinin içeriğinin siyasi olup olmaması önemli değil. Pratiği açısından siyasidir.
Bir de hocam bu
ama daha çok partiler üstü müdür davranması. Yani işte Cumhurbaşkanı partiler üstü evet davransın. Herhangi bir parti taraftarı olmasın.
Ya bu mümkün müdür? Yani şimdi biz geçmişte baktığımız zaman ve bir darbe döneminin hemen akabinde işte Turgut Özal Cumhurbaşkanı oluyor. Anavatan Partisi'nin başından Cumhurbaşkanlığına çıkıyor. Evet. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oluyor. Doğru Yol Partisi'nin içerisinden çıkıyor. Ahmet Necdet Sezer statükoyu o zaman temsil eden 28 Şubat sürecinin getirdiği statükoyu, sivil darbeyi temsil eden bir aday olarak oraya çıkıyor. Yani bu insanlar daha önce mensup oldukları partilerin, görüşlerin gömleğini bir gecede çıkarıp oraya çıkmış mıdır? Yani biz uygulamada yani böyle bir şey görmedik.
Mümkün değil.
Yani bugün ulusalcı kanat dediğimiz belki CHP'nin daha da böyle tutucu tarafını en tutucu şekilde temsil eden bir cumhurbaşkanıydı evet Sezer. Şimdi yani o zaman niye bunlar konuşulmuyordu? Tayyip Erdoğan söz konusu olduğu zaman bundan bahsediliyor. Evet. Bir de hocam ilginç olan şu, şöyle bir tartışma da yapılıyor. Birazdan konuşacağız. Ekmelettin İhsanoğlu'nun hani vizyon belgesinde ya da adaylığı hemen açıklandıktan sonra şu tür söylemler oldu. Cumhurbaşkanı yol yapmaz, yol gösterir. İşte icracı değildir. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın o son 10 yıldır siyasette açtığı o yeni alan, işte sürekli evet koşturan, eden, icrayı her şeyiyle temsil etmeye çalışan, kovalayan, evet, işte en küçük belediyelere bile bazen müdahalede bulunan bir yapısı var Tayyip evet Bey'in. Evet. Sanki o hıza da siyaset şu anda erişemedi ya da muhalefet o hıza henüz alışamadı. O hızı Cumhurbaşkanlığında da devam ettireceği. Dolayısıyla evet parlamenter sistemin dokusunun bozulacağı, işte başbakanın, bakanların üstlendiği görevleri Cumhurbaşkanının biraz alaşağı edeceği, karıştıracağı gibi bir vehim de var. Bu evet konuda ne diyorsunuz? Yani Tayyip Erdoğan'dan sonra değişen şeyler değil mi hocam bunlar?
Şimdi tabii şu var, Türkiye'de zaten Cumhurbaşkanlığının yetkileri tam manasıyla kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Çünkü bürokratik düzen ona belli fonksiyonlar yüklemiş, o fonksiyonları yerine getirsin yeter diyor. Nedir o? İşte Millet Meclisi'nden bir takım yasalar geldiğinde ve bu yasalar bürokratik düzenin varlığını sorguladığında, onu değiştirmek istediğinde, onunla çatıştığında Cumhurbaşkanlığı orada devreye girsin ve engellesin. Özetlemek gerekirse böyle bir bekçilik görevi verilmiş Cumhurbaşkanlığına. Ama Turgut Özal da gördü kısmen bunu. Bugün Erdoğan'da daha net olarak görüyoruz. Bunlar yetkilerini kullanmak istiyorlar. Yani diyorlar, Erdoğan diyor ki ben Cumhurbaşkanlığı olduğum zaman yetkilerimi kullanırım. Çünkü Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kendi potansiyeliyle, kendi beklentileriyle, kendi tahayyülleriyle temsil etmek istiyor. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Cumhurbaşkanlığına sadece bürokratik düzenin yüklediği anlamlarla sınırlı kalıp hareket etmek istemiyor. Orada bir takım yetkiler var. Artı Türkiye'nin yaşadığı reformlar var. Türkiye'nin yaşadığı dönüşümler var. Bu dönüşümler ve reformlarla bütünleşecek yeni bir cumhurbaşkanlığı siyaseti gerekli. Ve Erdoğan bu yeni cumhurbaşkanlığı siyasetiyle bütünleşecek bir rol oynamak istiyor. Ve bu rol aracılığıyla Türkiye'nin daha etkili olmasını, sorunlarını daha hızlı bir biçimde çözmesini, Cumhurbaşkanı'nın daha aktif olmasını, bir yarı başkan ve bir başkan statüsünde konumlanmasını isteyen bir siyasi tarzı var veya böyle bir arayışı var Erdoğan'ın. Elbette bunun için işte anayasa değişiklikleri gerekecek. Mevcut yasal yapıyla bu tahayyülünü bütünüyle temsil etmesi, ortaya koyması da pek mümkün gözükmüyor. O nedenle Cumhurbaşkanlığı aslında bugüne kadar baktığımız zaman iki siyasi tarzla karşımıza çıkıyor. Bir tanesi işte bahsettiğimiz bürokratik düzeni sorgulamayan, tam tersine onu koruyan, kollayan, onun egemenliğinin devamını sağlayan bir Cumhurbaşkanlığı siyaseti. Böyle bir tarz var. Bu tarzı İhsanoğlu savunuyor ve benimsiyor ve bunu sürmesini istiyor. İhsanoğlu'nun bütün söylemlerine, ilişkilerine, pratiklerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani işte Atatürkçülük diyor, laiklik diyor, öte yandan işte milliyetçilik diyor. Arkasından efendim işte Kürtler, işte tabii Kürt kelimesini kullandı mı bilmiyorum ama yani onu da belki kullanacak cesareti yok. İnsanlarımız kendi dillerini konuşacak diyor. Bütün bunlar, bu söylediklerini bir araya getirdiğimiz zaman bahsettiğimiz o bürokratik statükonun devamı yönünde bir siyaset içinde olduğunu, bunun bekçiliğini yaptığını ve bu mevcut yapının pek değişmesine taraftar olmadığını söylemek mümkün. Türkiye'deki zaten onu tutan siyasi partilere, toplumsal kesimlere baktığımız zaman da ulusalcılık etrafında, statüko etrafında bütünleşen kesimlerdir. Bunlar Türkiye'de en fazla reformlara direnen kesimlerdir. Bunu basit bir örnekle somutlaştırmak istersek Türk Solu dergisinde bulmak mümkün. Türk Solu dergisinin kapaklarına baktığımız zaman
evet,
orada mesela işte Kürtlerle alışveriş yapmayın, Türklerle alışveriş yapın gibi bir ayrımcılık var yani. Ondan sonra orada Tayyip Erdoğan'ı kim öldürmek ister gibi manşetlerin atıldığını görürüz. Bunun ya gibi
Yazıcıoğlu'nun vefatından evet, sonra iyi bilmezdik.
İyi bilmezdik. Rantink'in katledilmesinden sonra hoş gittin anlamından, iyi ki öldürüldün gibi ifadeler var. Ve İhsanoğlu bu derginin genel yayın yönetmeniyle beraber poz verdi, beraber oldu. Aslında bu dergi bir yönüyle Türkiye'deki reformları, değişmeleri istemeyen, buna karşı çıkan, buna direnen güçleri sembolleştiren bir şey.
Statiko'nun bekçisi
evet,
yani.
O onun bekçisi. MHP de burada konumlanıyor, CHP de burada evet, konumlanıyor. Ve MHP ile CHP'nin çatı adayı da bunu temsil ediyor. Bu Türkiye'nin aslında intihara sürüklenmesi demek. Çünkü Türkiye bir ilerleme trendi içinde bulunuyor. Büyük bir dönüşüm hamlesi içinde. Bu dönüşüm hamlesini tamamlamaması demek, yarı yolda kalması demek, intihara sürüklenmesi demek. Türkiye yolda çıktı, yürüdü. Bu yolu tamamlaması gerekiyor. Reformlarını tamamlaması gerekiyor. Din-devlet ilişkilerinde geçmişten bu yana yaşanan sıkıntıları aşması gerekiyor. Kendi gayrimüslimlerini, kendi kardeş kavimlerini bir barış içinde, yeni bir konsensüs içinde, yeni bir anayasayla taçlandırması gerekiyor. Yasal altyapısını oluşturması gerekiyor. Bütün bunlar yeni bir cumhurbaşkanlığı siyasetiyle bütünleşir. Cumhurbaşkanlığı adayı olan insanların kişisel aslında özellikleri önemli. Bir yönüyle bunları tamamlayıp tamamlamadığını anlamak açısından önemli. Bu yönden de baktığımız zaman İhsanoğlu mesela söyledikleri, yaşadıkları ne görmek gerekiyor. Yaşadıklarına baktığımız zaman mesela işte diyor ki gençler diyor bizim için önemli diyor. Ali Korkmaz diyor. Alevilere işarette bulunuyor. Fakat biz İhsanoğlu'nun kişisel hayatına baktığımız zaman bu gençlerin geçmişte yaşadıkları sorunları çözme konusunda onlarla hiçbir karede göremiyoruz. Mesela başörtülüler kapıya yani üniversite kapılarından eşarfları başörtülüleri
alınıp... Ki kendisi İstanbul Üniversitesi'nde kürsü başkanıydı.
Kürsü başkanıydı. Ben de o üniversitedeydim. Yıllarca o üniversitede okudum. Yüksek lisans yaptım. Doktora yaptım. Başörtülü kardeşlerimiz vardı. Benim eşim de başörtülüydü. Bunları yaşadık. Hiçbir zaman görmedik. Ya da Alevilerin sorunlarıyla ilgili çalıştaylar yapıldı bu ülkelerde. Bu ülkede mitingler yapıldı. En azından çalıştaylar daha entelektüel, aydın kimliğiyle katılan
akademisyen kimliğiyle katılabilecek faaliyetler.
Şeylerde hadi sokağa çıkıp miting yapmakta korkuyor diyelim devlet memuru olduğu için. Burada da yoktu mesela.
Evet.
Yani bu ülkenin acılarından, bu ülkenin yakıcı sorunlarında İhsanoğlu yok. Böyle bir durumda olmadığı için bugün kalkıp ben gençlerle beraberim, ben onları seviyorum, onlara sahip çıkıyorum demek çok anlam ifade etmiyor. Çünkü bu bahsettiğim şeyleri yapabilmek için bürokratik düzene kafa tutmak gerekiyor. Bunlar zaten bürokratik düzenin ürettiği sorunlardı. Başörtünün sorun olması, Kürtçe konuşmanın sorun olması, Alevi olmanın sorun olarak görülmesi, Dersim'de binlerce insanın katledilmesi. Bu bürokratik rejimin bu ülkede ürettiği sorunlardı.
Hocam bütün bunların arasında yani siyaset üstülükten bahsetmek de çok komik kalıyor. Yani siz bunlarla ilgili hiç geçmişte siyaset üretmeyin, geçmişte mücadele vermeyin, bir aksiyon üretmeyin.
Yazı yazmayın en
azından. Yazı yazmayın ardından siyaset üstü olun. Bu meselelerin üstünün bu yeni cumhurbaşkanı tarafından örtülmesi, konuşturulması anlamına geliyor.
Burada bir tabiri caizse bir beleşçilik var aslında yani. Bu toplumun hiçbir siyasi meselelerin içinde bulunmuyorsunuz. Ondan sonra ben siyaset en üst düzeyinde temsil edeceğim gibi bir tutuma yöneliyorsunuz maalesef.
Evet.
O nedenle Türkiye'nin toplumsal dönüşüm gerçekliğine baktığımız zaman artık cumhurbaşkanlığı siyaseti nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemlerinde önemliydiyse bugün de yeniden önemli. Çünkü Türkiye bugün yeniden kuruluyor. Türkiye bugün büyük bir kavşak noktasında bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci döneminde olduğu gibi. Bu açıdan baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı yeni perspektifiyle, yeni Türkiye gerçekliğiyle, Türkiye'nin yürüdüğü reformlar, yaptığı işte değişimlerle bütünleştirdiğimiz zaman çok büyük anlamlar ifade ediyor. Burada da artık ikircikli, şizofrenik bir tutumu kaldıramaz bu siyaset. Yani hem işte kalkıp Türkiye'yi boğan, Türkiye'yi geri götüren bir takım ideolojilerden bahsedeceksiniz, hem de kalkıp Fatiha suresi okuyacaksınız toplantıda. Bu ikisi beraber artık yürümez Türkiye'de yani.
Evet.
Bu yıllarca bunu yürütmek istediler.
Evet.
Yani devletin ders kitaplarında hem demokrasiden bahseden, insan haklarından bahseden cümleler, hem de koyu bir milli güvenlik stratejisine insanlara dayatan cümleler. Yani bu gitmez Türkiye'de artık.
Evet.
Bunun dengesini bulması lazım.
Bunu kaldırmaz.
Evet, kaldırmaz. Türkiye'nin yeni insanları bunlara gelmez.
Evet. Yani. Hocam teşekkür ederiz. Kısa bir ara verelim arzu ederseniz, sonra devam ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Kırk Ambar devam edecek. Bugün Cumhurbaşkanlığı meselesini yine konuşuyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun vizyon belgesini programımızın ikinci bölümünde, bu vizyon belgesi neleri ihtiva ediyor, yeni ne söylüyor ya da söylemiyor, bunları konuşacağız. Görüşmek üzere efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız efendim. Ekmelettin İhsanoğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun vizyon belgesi, açıkladığı vizyon belgesi üzerinden ikinci bölümümüze devam edeceğiz. Hocam, Ekmelettin İhsanoğlu bir vizyon belgesi açıkladı.
Evet.
Bizim bugün içinde yine Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın da bir vizyon belgesi açıklaması oldu. Biz bugün Ekmelettin Bey'in vizyon belgesini konuşacağız. Önümüzdeki haftada belki Tayyip Bey'in vizyon belgesini konuşuyor olacağız. İlginç bir şeyle başlamak istiyorum hocam. Benim dikkatimi çeken, Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı adayı gösterildiğinde Fatiha suresini okuyarak başlamıştı.
Evet.
Ekmelettin Bey de Fatiha ile başladı. Ben dün televizyonda bunu izlerken, ya dedim, bu 10 yıl önce olsaydı ya da işte 2007'den önce olsaydı ya da 2007'de olsaydı ortalık ayağa kalkmıştı. Yani askerler hemen bir açıklama metni koyacaklardı internet sitelerine.
Evet.
Gazetelerin internet sayfaları hemen ne oluyoruz, Türkiye elden gidiyor yaygarası koparacaklardı bir takım medya, gazete. Belki yürüyüşler başlayacaktı. İlginçtir. Şimdi CHP'nin aday gösterdiği bir aday işte besmele ile başlıyor, hamdla, şükürle başlıyor, Fatiha suresinin mealini okuyor.
Evet.
Bu bir kazanım mıdır? Böyle kısa bir cevap istiyorum,
evet,
size.
Yani bu aslında çok boyutlu.
Normalleştiğimizi
bir şey
mi gösteriyor?
Yani bir Türkiye'de aslında yaşanan reformlarla beraber din devlet ilişkilerinde ciddi bir normalleşme aşamasına ulaştığımızı gösterir bir. Bir yönüyle.
Kimse garipsemedi
yani,
bunu yani.
Evet. Böyle bir şey var. Artık çok laisist kesimler bile normalleşmeye başladıklarının önemli bir göstergesi bu. Bu açıdan önemli aslında. İkincisi, AK Parti'nin yürüttüğü reformlardan İhsanoğlu da nasipleniyor. Bu da güzel bir şey, iyi bir şey bir açıdan. Üçüncü olarak da tabii şunu söylemek lazım. İhsanoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı veya laisist kesimler kendi aktörü olarak görmüyorlar. Onu daha çok vurmak istedikleri aktörüne karşı bir vurucu tim olarak görüyorlar, deyim yerindeyse.
Evet.
Yani Erdoğan'a karşı bir lider olarak görüyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'ın söylemiyle Erdoğan'ı vurmak onlar için sakıncalı bir davranış olarak algılanmıyor. Bu açıdan bakmak lazım. Çünkü normalde bu kesimin diyelim kendi işte CHP'nin teşkilatlarında, il başkanlarının çalışmalarında duaların yapıldığını bugüne kadar görmedik yani. Böyle bir şey yok. O
evet.
Nedenle normalleşme demek zor. Fakat burada çatı adaya verilen bir şey var, bir prim var, verilen bir imkan var. O da şu, istemedikleri Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek için onların değerlerine ters gelen şeyleri bile yapmalarına tahammül gösteriyorlar. Yeter ki Tayyip Erdoğan yerinden edilsin. Kendilerini buna kilitlemişler. Yani doğru bir şeyler yapmak, bizi temsil etmek, bunun peşinde değiller yani bu daha ulusalcı, laisist kesimler.
Yani özellikle bütün siyaset Erdoğan karşıtı,
evet,
üzerine.
Evet, onun üzerine kurulduğu için Erdoğan'ı Erdoğan'ın söylemiyle vurmak babından da bunu okumak mümkün aslında. Yani çünkü bu bahsettiğimiz siyasi yapıların normal çalışmalarında bu tür davranışları gözlemlemiyoruz biz.
Evet. Hocam, bu vizyon belgesini açıklamazdan önce bir sinevizyon gösterildi Ekmelettin Bey ile alakalı. Orada şöyle cümleler vardı. İşte bütün vatan evladını kendi evladı gibi seven, Atatürk devrimlerini bir kazanım olarak gören, Filistin davası için söylediklerinden, Filistin davası için çabalarından dolayı Filistin devlet nişanı almış bir insan, Nazım Hikmet'i Arapça'ya çevirmiş bir insan olarak böyle bir eklektik. Çok,
evet,
böyle birbiri içine de çok fazla konamayacak. Yani işte bütünü, işte herkesin kulağını vereceği, herkesin böyle dikkatini çekeceği. Yani ne varsa torbaya konmuş gibi bir,
evet,
imaj vardı. Hatta bu Arap Orta Doğu ile ilgili, Arap dünyası ile ilgili en son böyle televizyonlarda, farklı röportajlarda farklı şeyler de söylemişti. Bu yine bir hatırlatıldı. Hatta ilk soru bunun üzerine geldi o vizyon belgesinden sonra. Anadolu Ajansı'nın bir muhabiri bunu sordu. Filistin meselesiyle ilgili, Arap dünyası ile ilgili. Yani hani Arap dünyasındaki karışıklıklarda çok böyle taraf olunmaması gerektiği, işte hakem rolüne bürünülmesi gerektiği gibi aslında CHP'nin ve MHP'nin böyle zaman zaman dillendirdiği çok böyle suya sabuna dokunmayan bir evet. siyaset anlayışı veriyordu. Şimdi bu... Genel olarak hocam yani Tayyip Erdoğan'ın az önce sizin de söylediğiniz gibi yani Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine yani Tayyip Erdoğan işte bu ülkeyi geriyor biz kucaklayacağız. İşte biz kardeşliği getireceğiz. İşte öğrencime sıkma baş denmesini, başörtülü denmesini de kabul edemem. Gezi'de mücadele eden, Gezi'de protesto eden gençlere çapulcu denmesine de müdahale razı olamam gibi. Yani böyle karşıt görüşler arasındaki mesafeyi uzatan, yakınlaştıran yani kimseye aslında çok yar olmayan bir söylemdi bu aynı zamanda.
Ciddi bir şey var. Ciddi bir ikiciliklik var.
Evet.
Bakın aynı şey de manifestoda Mehmet Akif Ersoy'un dergahından yetiştiği söyleniyor. Evet, Mehmet Akif'e evet. olumlu vurguda bulunuyor. Şimdi Mehmet Akif bu ülkenin büyük bir değeri milli mücadelede Anadolu'da gezmiş, cepheleri gezmiş, İstiklal Marşı'nı yazmış, samimi bir iman insanı. Mehmet Akif buna rağmen bahsettiği devrimler kanunları nedeniyle ülkesinde yaşayamıyor ve sürgüne gidiyor. Kahire'ye gidiyor. Orada yaşamak zorunda kalıyor. Ve 36'da geldiği zaman da yine kimsesiz bir biçimde tabutu çıplak ve 2-3 insanın omuzlarında o devrimi yapanların görmezlikten geldiği, dışladığı, sefaleti ve sürgünü hayatına mahkum ettikleri bir Akif var. Ve şimdi diyor ki ben bu Akif'in dergahında yetiştim ve ben bu devrimlerin sahibiyim. Bu bir ikirciliktir yani bu. Yani bu ikircilik kavramının dindeki karşılığı var, onu kullanmak istemiyorum açıkçası. Dolayısıyla bu bir samimiyetsizliktir. Böyle evet. bir şey olmaz. Hele hele Türkiye bu devrim kanunlarının bazılarıyla yüzleştiği, bazılarını değiştirdiği ki bunların birçoğunu zaten Demokrat Parti dönemiyle beraber değiştirmeye başlamış. Ve bugün daha da büyük reformlar yaptı. Bir dönemde kalkıp hala böyle bir dili kullanıp üstelik Mehmet Akif'in yanında olduğunu söylemek büyük bir yani samimiyetsizliği ifade eder. O nedenle bu söylemler kendi içine bir bütünlük taşımıyor. Bir sahihlik ifade etmiyor.
Bir de hocam siz yani programdan önce de şöyle bir şey söylediniz. Ben Akif'i çokça okuyorum bugünlerde, okudum. Hatta Akif'in Leyla'sını da sizinle burada evet. biz konu yapmıştık. Akif hiçbir hatıratında bunlardan bahsetmiyor demiştiniz ki babasıyla da bir dostluğu da var Ekmelettin Bey'in.
Yani evet, evet yani şimdi 36'da Türkiye'ye dönüyor zaten. 36'da Ekmelettin İhsanoğlu kaç yaşındadır onun dergahında yetişsin? Ben anlayamıyorum yani. Ama manevi dergahında diyorsa manevi dergahında var olabilmesi için Akif'i dışlayan o savunduğu devrim kanunlarına karşı mücadeleci olması lazım. Hani biz şahsen diyelim ki kuşak olarak Akif'in dergahında yetişemedik. Ama maneviyat olarak onun dergahında var olabiliriz. Onun yolu da bu dediğimiz şey. Akif'le ilgili evet yani bir sürü okumalar yaptım. Mısır'la ilgili hatıraları, işte mektupları, görüşmeleri, yazıları. Bunların hiçbirisinde İhsanoğlu'yla karşılaşmadım ben yani. Yani Neyzen Tevfik gibi bir insan İstanbul'da kalkıp gidiyor. Yani şarapçı bir insan.
Evet.
Ama aynı zamanda büyük bir Neyzen. Akif'i seviyor, ağlıyor onun yanında, dizinin dibinde. Onu ziyarete gidiyor. Akif ondan bahsediyor. Akif gibi büyük bir iman sahibi böyle bir insanla karşılaştığını söylüyor, yazıyor. Ama İhsanoğlu gibi bir isim geçmiyor yani. Zaten yaş itibariyle de pek mümkün gözükmüyor.
Evet.
Orada daha çok bugünkü kamuoyunun nezdinde, muhafazakar kesimin nezdinde Akif imgesinden yararlanma şeyi var, çabası var. Yararlan ama bunun hakkını vererek yararlan. Akif'e bu ülkeyi dar eden ilkeleri savunarak Akif'e dost olunmaz, Akif'in dergahında yaşanmaz yani açıkçası. O nedenle bu yarışmanın bir yönüyle Cumhurbaşkanlığı yarışmanın ne kadar da stratejik olduğunu görüyoruz bu tartışmalarda. Yani biz hakikaten Akif'in hayatını dar eden, ona bu varlığı yaşatmayan, bu ülkeyi de onun var olmasını istemeyenlerin siyasetinin mi hakim olmasını, devam etmesini istiyoruz? Yoksa Akif ve Akif'in yolunda gidenlerin bu ülkeyi de rahat yaşayacakları, var olacakları bir Türkiye siyasetini benimseyenlerin mi egemen olmasını, var olmasını istiyoruz? Mesele bu aslında yani.
Yani bir varoluş mücadelesi.
Bir varoluş mücadelesidir. Çünkü bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin yaptığı büyük reformları sürdürmesi ve tamamlaması meselesidir. Basit bir Tayyip Erdoğan seçilmesi veya basit bir İhsanoğlu seçilmesi meselesi değildir. Değil yani.
Evet. Hocam, söylediklerine baktığımız zaman yine dikkat çeken bir konu daha var. Ekmelettin İhsanoğlu'nun vizyon belgesinde. İcra ile ilgili tek bir şey söyledi. O da kredi kartı borçları. Hatta onu da tahsiye etmek zorunda kaldı. Hani tamam, şimdi diyeceksiniz ki hani Cumhurbaşkanı icradan sorumlu değildi ama işte hükümetle beraber çalışacak ve işte fakirin borcunu, kredi borcunu, kredi kartı borcunu ortadan kaldıracak gibi. Az önce söylediğim gibi yani çok üzerinde çalışılmış bir vizyon belgesi değildi. İşte eklektik, birbirine uymayan, iç içe girmemiş unsurları temsil ediyordu. Yine hocam, yani şu mesela an Ekmelettin İhsanoğlu yani 2007 öncesine uygun bir cumhurbaşkanı adayı profili çizdi bu vizyon belgesinde. Yani seçim yine mecliste yapılacak olsaydı, AK Parti'nin de bu kadar çoğunluğu olmasaydı, birbirine yakın sayılarda milletvekillerine sahip olsaydı partiler, belki bir üst bir aday aransaydı, hani 2007 siyaseti için böyle biçilmiş bir kaftandı ama evet, bugün için çok bu manada uygun gözükmüyor. Çünkü kamuoyunun tanımadığı, kim olduğunu, ne yaptığını yaşayarak görmediği, az önce birinci bölümde siz de vurguladınız. Yani şimdi başörtüsünden bahsediliyor. Neredeydi? İşte evet, bugün Türkiye'nin dış siyasetini, Orta Doğu'daki siyasetini eleştiriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteriydi. O zaman bile biz hiç duymadık yani Ekmelettin İhsanoğlu'ndan bir basın toplantısı, şimdi, bir deklarasyon hiç duymadık. Dolayısıyla tamamen bir söylemle, anlatım ve aktarımla bir çatı kurmaya çalışıyor. Yani tamamen biz söylemlerine bakmakla mükellefiz. Uygulamada hiçbir şey yok çünkü.
Şimdi burada mesele tarafsızlık meselesi de çok gündeme geldi. Önemli bir şey hakikaten. Tarafsız olmaktan bahsediyor. Hakikaten bu Filistinler bu Ramazan günü katlediliyor.
Evet.
Değil mi? Aile topluca katledilmiş. Çocuklar katlediliyor. Yani bu çok büyük bir trajedi. Burada kalkıp biz tarafsızız diyor. Şimdi bu bana Cemil Meriç'in bir sözünü hatırlatıyor yani. Objektiflik namussuzluktur. Hakikaten öyle. Şimdi başörtüler kapıdan alınmıyor. Başörtüleri başlarından atılıyor. Biz tarafsızız. Kürtlere faili meçhul cinayetler işleniyor. Kürt dediği için insanlar işte üniversite akademisyen olamıyor. 28 Şubat vesika gönderiyor. İlahiyat Fakültesi bir hoca bana gösterdi. İsmini söylemiyorum. Kürt kelimesi kullanmayacaksınız, Güneydoğu diyeceksiniz. Bir sürü insanlar ölüyor, askerler ölüyor, polisler ölüyor. Bütün bunlar oluyor, ben objektifim, tarafsızım. Ondan sonra Alevilerle ilgili meseleler yaşanıyor. Ben objektifim, tarafsızım. Bu neye benziyor yani? Bu bir ev yanıyor, ateşler içinde, gazeteci alıp oraya su döküp onu söndürmek yerine ben objektif gazeteciliğimi yapıp o nedenle bu fotoğrafı çekeceğim demesine benziyor. Bu konformizm olmaz. Bir toplumun aydını, bir toplumun bilim adamı, bir toplumun entelektüeli kendi yaşanan büyük acıları dikkate almak, kendi bilgisini buraya transfer etmek, bir söz söylemek, bir kelime söylemek, bir çalışmaya katılmak, bunları yapmakla yükümlüdür. Hele hele bu ülkenin siyasetinde var olma iddiası taşıyan bir adamın biyografisinde, hayatında bunların olması lazım. İhsanoğlu'na bunu göremiyoruz.
Evet.
O nedenle bu söylenenler birbirini tutmuyor. Bir sahihlik ifade etmiyor. Yani manifesto dediğimiz şey sadece kişisel yaptıklarını anlatmaktan oluşmaz. Bu ülkenin bahsettiğimiz işte sorunları belli. Gayrimüslimlerle ilgili mesela bir şey söylemiyor. efendim din ve laiklik konusunda hala statik hoca anlayışı korumaya çalışıyor.
Hocam yani söylese de halbuki, söylemde kalabilecek şeyler.
Söylemde
yani
de evet.
Söylemesine
söyleyemiyor.
Çok itibar etmemiz gerekiyor mu? Yani biz hiçbir şey görmedik çünkü. Yani
ya doğru, bir de öyle bir şey var.
Yeni tanıyoruz.
Evet.
Belki iyi bir bilim tarihçisi olabilir. Eser mezunu, iyi bir Arapça biliyor olabilir, İngilizce biliyor olabilir ama yani tanımıyoruz yani. Ya kendini ortaya koyma adına da hani ne yapmış bu bir PR çalışması. Yani ben hatırlıyorum İslam Konferansı Örgütü eski adıyla şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'na genel sekreter olduğunda hepimiz böyle bir sevinmiştik. O zaman böyle bir hafif bir rüzgar estirmişti. Biyografileri yine ortalıkta dolaşıyordu işte şöyledir böyledir. Fakat o onu taşıyamadı mesela Ekmelettin Bey. Yani o İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'de bir karşılığını oluşturamadı.
Evet.
Bir kamuoyu oluşturamadı. Ya hiç ortalarda görmedik biz yani herhalde hep Cidde'de yaşadılar.
Halbuki Türkiye yani Orta Doğu'da çok büyük atraksiyonlarda bulundu değil mi? Çok önemli çalışmalarda bulundu.
Evet.
Dış politikada aktif bir siyaset güttü. Yani Hamas'la da görüşüyordu, İsrail'le de görüşüyordu, Suudi Arabistan'la da, İran'la da bunları Batı dünyasında sorunlarını konuşuyordu. Onlara destek çıkmaya çalışıyordu. Türkiye'nin ciddi bir prestiji de vardı. O şartlar içinde o kurumu çok aktif bir biçimde kullanma imkanı vardı yani.
Evet.
O onu yapamadı, başaramadı yani maalesef. Dediğim yani bu tabii... Eylem adamı olmak, organizasyon yapabilmek, bir şeyler yapabilmek sadece bilgiyle ilgili bir mesele değil yani. Çok dil bilmekle ilgili bir mesele değil. İhsanoğlu kalkıp köşkte filolojik çalışmalar mı yapacak yani?
Evet.
Önemli olan burada hakikaten bir bu ülkenin siyasi tahayyülüne, bu ülkenin sosyolojik gerçekliklerine sahip olmak, hissiyatıyla bütünleşmek, kadrolar, taban, partin, bunlarla beraber olmak burada önem taşıyor. Bu nedenle aslında Türkiye'nin bugünkü geleceğini, bugünkü durumunu düşündüğümüz zaman hala bu eski cumhurbaşkanlığı siyasetini sürdürdüğünü İhsanoğlu'nun manifesto dediği şeyde de bunlar çıkıyor. Ve CHP ile MHP'de bir takım göstermelik şeylerle işte Fatih'e okumak gibi bununla da halkı kandırabileceklerini sanıyorlar.
Evet.
Böyle bir halk da yok yani. Bir defa artık belli bir eğitim düzeyi olan, bilinç düzeyi olan artık sadece devletten korkarak davranışlarını ortaya koyan bir halk değil yani.
Yani Süleyman Demirel'in miting yaptığı zamanlarda o mitingden dönüp oy kullanacak bir gerçekten millet yok hocam.
Evet
yani.
Öyle bir şey yok.
Öyle
yani.
Bir şey yok. Hocam süremizin sonuna geliyoruz. Bir iki şey sormak istiyorum. Görünen o ki hocam bu seçimler Erdoğan'ın etrafında olacak. Erdoğan Erdoğan'la yarışacak. Yani bence Erdoğan İhsanoğlu'yla değil kendiyle yarışacak. Çünkü Erdoğan'ın bugüne kadar sergilediği işte vizyon üzerinden, siyaset üzerinden, o siyasetin karşıtlığı üzerinden konumlandırılmış İhsanoğlu. Bu da Erdoğan'ın Erdoğan'la yarışacağını gösteriyor. Hocam muhtemel Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu zaman Türkiye'de yeni bir siyaset alanı açılır mı? Yani gerisi için Erdoğan'dan sonrası AK Parti'nin konumu, yeni başbakan, AK Parti'nin genel başkanı olacak kişiyle Erdoğan'ın ilişkisi. Ya çünkü burada bir kaos belirtisi de var hocam.
Evet.
Yani işte Erdoğan'ın işte kendisini bu aktif siyasetin dışına çok itmeyeceği, almayacağı, Çankaya'nın konforuna çok kendisini kaptırmayacağını bizzat kendisi ifade ediyor. Bu durum şu an yasalarla da düzenlenmiş değil. Tamam, anayasal bir takım hakları var ama teamüle baktığımız zaman bu bugüne kadar hiç kullanılmamış. İşte Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapmamış, icranın içinde bulunmamış. Evet. Bir nevi onay makamı. Hatta Abdullah Gül'le ilgili zaman zaman söylenen, hükümetle iyi geçindiği zaman işte hükümetin noteri diye yaftalanan, onun dışında işte bir takım kendince yurt dışı gezilere çıkan, ara sıra siyasete ayar veren bir konformist bir koltuk gibi bir algı var halkın gözünde. Ama başbakan bunun böyle olmayacağını söylüyor. Bununla ilgili bir düzenleme de yok. Böyle olmayacağına dair bir tahammül de yok. Bu siyasetin alanını daraltır mı?
Evet.
Ben şunu düşünüyorum. Yani artık Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra AK Partili belediye başkanlarıyla oturup toplantı yapamayacak, valileri toplantıya çağıramayacak. Bunlardan güç alıyordu çünkü Tayyip Bey. Bunlar olmayacak. Evet. Buna rağmen bu ilişki nasıl sürer?
Evet.
Siyasette yeni alanlar açılır mı? Yeni çatışma alanları oluşur mu hocam?
Evet. Bu aslında tabii uzun bir mesele. Yani bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra konuşmak daha doğru açıkçası.
Ne öngörüyorsunuz hocam?
Ama yani benim öngördüğüm tabii şu var. Bir defa AK Parti sadece bir siyasi parti değil, çağdaş anlamda bir siyasi parti değil. AK Parti aynı zamanda bir siyasi hareket. Bir toplumdaki belli kesimlerin üzerinde uzlaştığı bir siyasi hareketi temsil ediyor. Yani Türkiye'nin işte İslamcıları, Nakşibendileri, Risale-i Nur mensupları, bütün bunlara işte muhafazakar milliyetçiler, bütün bunların kendisini içinde gördüğü bir siyasi hareketin parti olarak teşekkülüdür AK Parti. Ve Tayyip Erdoğan da bunun lideridir. Dolayısıyla AK Parti partiden fazla bir şey olduğu gibi Tayyip Erdoğan da parti liderinden fazla bir şeydir. Fazla bir liderdir. Bir siyasi hareketin lideridir. Kendisi de böyle algılıyor. Açıklamalarını da böyle yapıyor. Ondan dolayı bunun anlamı şu demek. Partiye mensup olanlar kendilerini ortak bir siyasi düşünce içinde görüyorlar ve ona göre davranışlarda bulunuyorlar. Ona göre insanlardan etkileniyorlar, insanları etkiliyorlar. O nedenle Tayyip Erdoğan Çankaya çıktığı zaman da bu etkilenme ve bu algılanma, siyasi bir ortak düşünce içinde onu algılama ve ondan etkilenme devam edecek. Nitekim Erdoğan da işte biz ölmüyoruz gibi ifadeler kullandı. Böyle bir gerçeklik var. Ama öte yandan bahsettiğiniz yasalar da var. Evet, Tayyip Erdoğan büyük bir lider, önemli bir karizma. Fakat AK Parti veya bu siyasi hareket tamamıyla eşittir Tayyip Erdoğan manasına gelmez yani. Burada yine önemli kadrolar var, insanlar var, tabanlar var, söylemler var, programlar var, projeler var. Bütün bunlarla beraber algıladığımız zaman bir kişinin oradan işte daha üst bir makama çıkması o yapının çatırdayacağı,
bozulacağı anlamına
gelmez. O yapı bu bahsettiğimiz özelliklerden teşekkül ettiği için kendisini alt düzeyde yönetecek bir lider de çıkarır yani.
Çıkarması da lazım. Bizzat lazım. Başbakan evet. Bunun bir dava olduğunu söylüyor hocam.
Evet.
Yani kişilerle kaim olmayan evet. Bir davadan bahsediyor.
Ama burada tabii yeni işte başkanlık sistemi tarzı bir sisteme doğru giderse Türkiye defakto olarak öyle olacak. O zaman buradaki başkan işte parti başkanının Tayyip Erdoğan'ı aşan bir konumda varlık sergilemesi öyle algılanması da mümkün değil zaten. Bu hareket kendi lideri olarak Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Ancak parti başkanının da bu liderle beraber var olabilen, onunla beraber algılanabilen bir şahsiyet olarak düşünmeye, görmeye, etkilenmeye devam eder açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırkambar programımızın sonuna geldik. Cumhurbaşkanı adaylarından Ekmelettin İhsanoğlu'nun vizyon belgesini, bu belgede söyledikleri üzerinden Cumhurbaşkanlığı adaylığını, ne getireceğini, getirmeyeceğini konuştuk. Haftaya muhtemelen Tayyip Erdoğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesini konuşuyor olacağız ya da başka gündemlerimiz de olabilir. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.